Ayrım 11, Otel, Arthur Hailey, sayfa 96, 4. bölüm. Otel sahibinin dairesinde yaptıkları sonuç vermeyen konuşma, Peter McDermott'un işe yaramaz bir insan olduğu kanısına varmasına yol açtı. Aloysius Royce ardından kapıyı kapattıktan sonra 15. kat koridorunda yürürken, Warren Trent'le her karşılaşmasının hep aynı şekilde geçtiğini düşündü. Diğer zamanlarda da olduğu gibi hırs ve öfkeyle 6 ay için oteli kendi başına idare edebilme hakkı da istiyordu. Asansörlerin yanındaki daili telefondan resepsiyonu arayarak Mr. Curtis O'Keefe ve yanındakiler için neresinin ayrılmış olduğunu sordu. Memure 12. katta yan yana iki daire olduğunu söyledi. Peter bunu öğrendikten sonra servis merdiveniyle iki kat aşağı indi. Bütün büyük oteller gibi St. Gregory'de 13. katı olmadığını, bunun yerinde de 14. kat bulunduğuna kendini inandırırdı. Ayrılan iki dairenin dört kapısı da açıktı. Yaklaştığı sırada içeriden gelen elektrik süpürgesinin omurtusunu duydu. İki hizmetçi St. Gregory'nin dilli fakat işinde çok usta kahyası Mrs. Blanche de Quesnay'ın eleştiren gözleri önünde gayretle işlerini yapıyorlardı. Peter girdiği sırada kadın döndü, gözleri ateş saçıyordu. İçinizden birinin işimi yapacak yetenekli olup olmadığını anlamak için geleceğinizi biliyordum. Sanki burada kalacak olanı göz önünde tutarak ne yapılması gerektiğini bilmezmişim gibi. Peter sırıttı. Sakin olun Mrs. de Quesnay. Mr. Trent bir uğramamı tembih demişti. En güvenilir kat şeflerinden biri olan orta yaşlı ve kızıl saçlı kadından hoşlanıyordu. Hizmetçiler de gülüyorlardı. Peter ikisine de göz kırparak Mrs. de Quesnay'a Bay Trent burayı özel olarak gözettiğinizi bilseydi hiç bana bakmamı söyler miydi dedi. Ya gerekirse size haber veririz. Kahyal kadın bunları hafif bir gülümsemeyle söylerken sedirlerin üstündeki yastıkları kabartıyordu. Peter güldü, ardından da sordu. Çiçekler ve bir sepet meyve ısmarladın mı? Peter otel sahibinin otelleri ziyaret eden önemli kişileri karşılamak için verilen meyve sepeti konusunda kaygılanmış olacağını düşündü. Sepetin bulunmaması dikkati çekebilirdi. Mrs. de Quesnay yastıkları düzeltirken başını kaldırarak sivri diliyle ''Yukarı getiriyorlar'' dedi. Sonra da ekledi. ''Duyduklarıma göre Mr. O'Keefe çiçeklerini kendi getirirmiş. Üstelik bunlar vazo içinde de olmazmış.'' Peter'ın anladığı gibi bu Curtis O'Keefe'in yolculuklarında devamlı olarak değişen kadın arkadaşlarına bir imaydı. Ama adam ihtiyatla cümleyi duymamış gibi davrandı. Mrs. de Quesnay her zamanki canlı bakışlarıyla genç adamı süzerek ''Parayla değil ya, şöyle bir çevrenize bakın'' dedi. Peter dolaşırken iki dairenin de gerektiği gibi düzenlendiğini gördü. Fransız motifleriyle süslü lake ve yaldız karışımı takım düzeltilmiş ve düzenle konmuştu. Bir toz bile görünmüyordu. Yatak odalarında ve banyolarda çarşaflarla havlular tertemiz ve gerektiği gibi katlanmıştı. Lavabolar ve banyo kupkuruydu, pırıl pırıl parlıyordu. Tuvalet tahtaları ovulmuştu. Kapakları kapatılmıştı, aynalarla camlar parlıyordu. Elektrik lambalarında, televizyonda, radyoda bozukluk yoktu. Soğuk hava tesisatı tıkır tıkır işliyordu. Dışarıda da ısı 33 dereceydi. Peter ikinci dairenin ortasında durup çevresine bakınırken başka yapacak hiçbir şey yok diye düşündü. Aniden aklına bir şey geldi. Curtis O'Keefe'in çok dindar olduğunu hatırlamıştı. Bazıları adamın gösterişe varırcasına herkesin içinde de dua ettiğini söylerlerdi. Bir söylentiye göre adam bir otelle ilgilendi mi, Noel'de oyuncak için yakaran çocuklar gibi oteli elde etmek için dua ederdi. Başka bir söylentiye göre ise otel konusunda yapılacak görüşmelerden önce özel bir ayin yapılır ve O'Keefe'in müdürlerinin hepsi görev yaparcasına ayine katılırlardı. Rakip otel dizilerinden birinin sahibinin bir keresinde merhametsizce Curtis dua etmek için hiçbir fırsatı kaçırmaz, onun için de hep dizüstü işer dediğini hatırladı. Bu söylentiler odalarda Gideon İncil'leri bulunup bulunmadığına bakmayı Peter'ın aklına getirdi. Dipnot: Gideon İncil'i. Gideon'un yazdığı İncil, çokluk otellerin bütün odalarında bir tane bulunur. Sonra da bunu düşündüğüne sevindi. Uzun süre kullanıldığından İncil'lerin üstünde kiralık kızların telefon numaraları yazılıydı. Tecrübeli müşteriler bu konuda bilgi istendi mi ilk bakılacak şeyin İncil kapakları olduğunu çok iyi bilirlerdi. Peter kitapları Mrs. de Quesna'ya gösterdi, kadın dilini şaklattı. Bay O'Keefe'in bunlara ihtiyacı olmayacak, onun için yukarı yenilerini göndereyim dedi. İncil'leri koltuğunun altına sokan kadın Peter'a soran gözlerle baktı. Bay O'Keefe'in sevip sevmediği şeyler yüzünden işlerinin başında kalanların zorunlu bir takım değişiklikler yapması gerekecek galiba. Adam başını olumsuz anlamda salladı. Mrs. Quesnay, gerçekten bilmiyorum. Sizin kadar benim de bir şeyden haberim yok. Daireden çıkarken kadının gözlerini kendisini sorguya çeker gibi izlediğinin farkındaydı. Mrs. de Quesnay'ın sakat kocasına baktığını biliyordu. İşinin tehlikeye girmesi tabii onun için bir kaygı konusu olacaktı. Peter asansörle birinci asma kata inerken kadına karşı gerçek bir yakınlık duydu. Yönetimde yapılacak değişiklik sırasında Peter çalışanların parlak ve genç olanlarının otelde kalma şansları olduğunu düşündü. O'Keefe otel dizisinde çalışanları hoş tutulduğu söylentilerine kapılarak çoğunun kalacağını ama buna karşılık yaşlı işçilerin daha fazla kaygılanmaları gerektiğini düşündü. Hatta bunların bir kısmı işleri gevşetmişlerdi bile. Peter McDermott idare bölümüne yaklaşırken baş mühendis Doc Vickery de oradan çıkıyordu. Peter durdu. Dün gece 4 numaralı asansör bozuktu şef, biliyor muydunuz? Şef ters ters kubbe gibi kel kafasını salladı. Para isteyen mekanizmaya, para harcanmazsa bu işin sonu yaştır. Durum o kadar kötü mü? Peter teknik bütçenin son zamanlarda azaltıldığını biliyordu ama asansörlerde gerçek bir bozukluk olduğunu ilk kez duyuyordu. Şef başını salladı. Eğer büyük bir kaza olup olmayacağını soruyorsan cevabım hayırdır. Güvenlik zincirlerine bir çocuğa bakarcasına bakıyorum. Birkaç ufak tefek bozukluk oldu ama ileride daha büyükleri de olabilir. Bir iki asansör şöyle saatler boyu duracak. Ondan sonra bak gör bu otelde neler oluyor. Peter başıydı evet dedi. Meydana gelebilecek en kötü olay buysa boş yere kaygılanmak faydasızdı. Sordu. Ne yapmak gerekiyor peki? Şef kalın çerçeveli gözlüklerinin ardından şöyle bir baktı. Başlangıç için 100.000 dolar. Bununla asansörlerden birçoğunun tellerini değiştiririm. Tabii yapılması gereken daha başka şeyler de var. Peter hafif bir ıslık çaldı. Şef, sana bir şey söyleyeyim mi? İyi mekanizma harika bir şeydir. Hatta bazen yakın bir dosttan da iyidir. Çoğu yere umduğundan fazla çalışır. Sonra şöyle bir onarır ya da elden geçirirsin. Haydi yavrum, işte dersin, gene çalışmaya başlar. Bir sürede gider. Ama ileride bir yerde ölü bir nokta vardır. Oraya vardın mıydı? Sen de makinede isteseniz bile elinizden bir şey gelmez. Peter kendi bürosuna girdiği sırada hala şefin sözlerini düşünüyordu. Koca bir otel için ölüm noktası ne olabilirdi? Pek tabii daha St. Gregory için böyle bir şey düşünülemezdi. Ama otelin şimdiki yönetimine bakılırsa bu noktanın aşıldığından bile şüphe edilirdi ya. Neyse. Masasının üstünde yığınla mektup, haber ve telefon mesajları duruyordu. Üsttekini eline alarak okudu. Bayan Marsha Prescott sizi aradı. Siz kendisini arayana kadar 555 numaralı odada bekleyecek. Bu haber önceki gece 1126-27'de neler olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini hatırlatır gibiydi. Bir şey daha vardı. Yakında Christine'e uğramalı ve onu bir görmeliydi. Sonra Warren Trent'in karar vermesi gereken ufak tefek sorunlar da vardı. Ama bugünkü görüşmede ortaya çıkarılacak kadar önemli değildi. Sonra kendi kendine gülümsedi. Bir takım mantıklı nedenler bulmaya kalkma oğlum dedi. Onu görmek istiyorsan neden görmeyesin? Kendi kendine hangisini daha önce yapsam diye tartışırken telefon çaldı. Resepsiyon memurlarından biri arıyordu. Öğrenmek isteyeceğinizi düşündüm. Mr. Curtis O'Keefe şimdi geldi. 5. Bölüm. Curtis O'Keefe bir elmanın içine saplanan ok gibi mağarayı andıran otelin kalabalık ve herkesin kendi işiyle meşgul olduğu giriş salonundan içeri hızla daldı. Adam tıpkı çürümüş bir elmaya benziyor bu otel diye düşündü yararcasına. Çevresine bir göz atınca otelci bakışı hemen bir takım belirtileri yakaladı. Bunlar ufak ama göze çarpan belirtilerdi. Örneğin içi dışına çıkmış bir gazete bir eskemlerin üstüne atılmıştı. Asansörlerin yanındaki bir kül tablosunda 12 kadar sigara izmirti duruyordu. Bir kombinin elbisesinin düğmelerinden biri eksikti. Tepedeki avizenin 2 ampulü bozulmuştu. St. Charles Caddesi'ne açılan kapıda üniformalı kapıcı bir gazete satıcısıyla dedikodu yapıyor, girişi kapadıkları için gelip gidenler geçmekte zorluk çekiyorlardı. Yakınlarda yaşlı bir müdür yardımcısı başı önünde dalmış düşünüyordu. O'Keefe otellerinden herhangi birinde bu tür hareketler sert cezaları hatta kovulmayı gerektirirdi. Ama St. Gregory benim otelim değil, henüz değil diye düşündü Curtis O'Keefe. Ufak tefek zayıf bir adam olan otel kralının sırtında özenle ütülenmiş kömür grisi bir giysi vardı. Resepsiyona doğru dans edercesine dimdik ve vakarlı adımlarla yürüdü. Vakarlı yürümek o keyfin özelliklerinden biriydi. Her zaman hatta sık sık gittiği bir el topu alanında, bir balo salonunda, okyanusta gezintiye çıktığı yatı Innkeeper 4'ün saltanatlı güvertesinde bile öyle yürürdü. Kıvrak, atletik vücudu 56 yıllık hayatının büyük bir bölümünde kendisi için bir övünme konusu olmuştu. O'Keefe, orta tabakanın hiçliğinden kendini ülkenin en zengin ve en huzursuz adamlarından biri haline getirmesini bilmişti. Üstü mermer kaplı tezgahın gerisindeki memur pek başını kaldırıp karşısındakine bakmadan kayıt defterini öne itti. Otel kralı bunu aldırmadı bile. Hemen kendini tanıttı. Adım O'Keefe, 2 daire ayırtmıştım. Biri kendime, diğeri de Miss Dorothy Lash adına. Göz ucuyla görebildiği kadarıyla Dodo şimdi giriş salonundan içeri giriyordu. Hemen dikkati çeken göğüsleri ve bacaklarıyla kadından bir fişekmişçisine cinsiyet fışkırıyordu. Her zaman olduğu gibi çevredekiler soluklarını tutarak başlarını Dodo'dan yana çeviriyorlardı. O'Keefe kadını bavulların başında dursun diye arabada bırakmıştı. Arada bir böyle işler yapmaktan hoşlanırdı Dodo. Beyni zorlamayı gerektiren şeylerle hiç ilgilenmezdi. O'Keefe'in sözleri özenle fırlatılmış bir bomba gibi etkisini gösterdi. Memur toparlanarak omuzlarını dikleştirdi. Hiçbir güç harcamadan delici bakışlı soğuk gri gözlere bakarken memurun davranışı umursamazlıktan kaygılı bir saygıya dönüştü. Elinde olmadan sinirli bir hareketle boyun bağını yokladı. ''Özür dilerim efendim, Mr. Curtis O'Keefe misiniz?'' Otelci başıyla evetlerken yüzünde yatıştırıcı bir anlam vardı ve dudaklarında hafif bir gülümseme geziniyordu. Bu O'Keefe otellerinin her odasına bir kopyası yerleştirilen ''Sizin Ev Sahibinizim'' adlı kitabın kapağından iyilikle gülen yüzün eşiydi. ''Bu kitap sizin eğlenmeniz ve vakit geçirmeniz içindir. Eğer kitabı almak isterseniz memura lütfen bildirin. Hesabınıza 1.25 dolar eklenecektir.'' ''Evet efendim, dairelerinizin hazır olduğundan eminim efendim. Bir saniye bekler misiniz efendim?'' Memur kağıtlarını karıştırırken O'Keefe yeni gelenlerin yaklaşabilmeleri için tezgahtan bir adım geriye çekildi. Bir saniye önce az çok sakin olan tezgah her günün belirli bir bölümünde olduğu gibi zaman zaman kalabalıklaşıyordu. Dışarıda parlak ve sıcak güneşin altında havaalanı taksileri ve büyük otomobiller O'Keefe gibi New York'tan sabah uçağıyla güneye gelen yolcuları indiriyordu. Bir kongrenin başlamak üzere olduğunu gördü. Giriş salonunun kemerli tavanında bir afiş sallanıyordu. ''Delegeler hoş geldiniz. Amerikan Dişçileri Kongresi.'' Dodo bir tanrıçayı izleyen çömezler gibi peşinde elleri kolları dolu iki komi olduğu halde yanına geldi. Geniş kenarları sallanan desenli kocaman şapkasının altından gri sarı renkli saçları görünüyordu. Masmavi gözleri de pürüzsüz, çocuksu yüzünde her zamanki gibi kocamandı.
Körti, burada bir sürü dişçinin kaldığını söylüyorlar.
Okif, iyi ki söyledin, yoksa hiç haberim olmayacaktı dedi.
Aman, belki de şu dolgumu yaptırabilirim, her zaman aklımda ama hiç.
Dodo şaşırmış gibiydi. Her zaman da böyleydi ya. Sanki çevresindeki olaylar anlamasını gerektiren ama anlayamadığı şeylerdi. Kısa süre önce de O'Keefe otellerinden birinin müdürü, patronunun kendisini duyduğundan habersiz Dodo için bu kadının aklı memelerine gitmiş ama bütün mesele ikisi arasında bağlantı bulunmaması demişti. O'Keefe tanıdıklarından bazılarının da zenginliği ve nüfuzuyla mantık ölçüleri içinde kimi isterse seçebilecekken nasıl olup da yol arkadaşlığı için yanına Dodo'yu aldığını merak ettiklerini biliyordu. Ama gününe göre Dodo'nun nasıl vahşi bir şehvet yaratabileceğini ya da duygularını nasıl yavaş yavaş kaynattığını sadece tahmin edebilirler. Belki önemsemezlerdi bile. Hafif aptallıkları ve başkalarını rahatsız eder gibi görünen sık sık yaptığı sakarlıklar adamı sadece eğlendiriyordu. Belki de bunun nedeni zekasına uymaya çalışan akıllı ve uyanık beyinlerin çevresini kuşatmasından ara sıra duyduğu sıkıntıydı. Yakında Dodo'yu başından savacağını düşündü. Kadın diğerlerinden fazla aşağı yukarı bir yıldır demirbaşı olmuştu. Hani Hollywood yıldız topluluğundan seçilecek o kadar çok yıldızcık vardı ki kuşkusuz. Kızı başından attıktan sonra nüfuzunu kullanarak bir iki ufak rol bulacaktı. Kim bilir, belki de mesleğinin doruğuna ulaşabilirdi. Gerekli olan vücut ve yüz güzelliğine sahipti. Zaten diğerleri de sadece bu özellikleriyle yükselmişlerdi. Memur tezgahın başına döndü. Her şey hazır efendim. Curtis O'Keefe başını salladı. Acele tarafından ortaya çıkıveren Herbie Chandler'ın kılavuzluğuyla ufak bir grup halinde bekleyen asansöre yürüdüler.
11. ayrımın sonu. Sayfa 103.